ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Tüm peygamberler ve hasreten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Rablerini tanıtma görevini üstlenmiş, Allah'ın nasıl bir ilah olduğunu tanıtma görevini üstlenmiş, Rablerini onlara tanıtmaya çalışmış, Allah'ın kulları üzerindeki haklarını onlara anlatmaya çalışmış, hayatı boyunca bunun savaşını vermiştir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilmekteydi ki bir insanın kalbinde açık bir şekilde, net bir şekilde Allah'ın kulları üzerindeki hakları yerleşmezse, bir insanın kalbinde Allah'ın nasıl olduğu, ne olduğu, kulları üzerinde nasıl hakları olduğu meselesi tam kalplerine yerleşmediği takdirde o insanlardan büyük görevler beklenemez. Allah'ı anlamamış olanların ve Allah'ı hakkıyla tanımamış olanların ve kulları üzerindeki haklarının büyüklüğünü anlamamış olanların uzun mesafe koşucusu olması mümkün değildir. Belki onlardan kısa mesafe koşucuları çıkabilir. Belki onlardan 100 metre koşanlar çıkabilir. Belki onlardan saman alevi gibi yanıp sönenler olabilir. Fakat onlardan asla maraton koşucuları çıkmaz. Allah'ın haklarını, kendi üzerindeki haklarını az olduğunu zannedenler, Allah'ın haklarını hafif görenler, Allah'ın haklarının bütün hayatı boyunca Allah yolunda cihad etmiş olsa bile bütün hayatı boyunca oruç tutmuş olsa, namaz kılmış olsa ve oruçlu bir şekilde hayatı boyunca kılıç sallamış olsa bile yine de Allah'ın kendi üzerindeki haklarını ödeyemeyeceğini anlamamış olan insanlar, Allah için ufak tefek bir takım şeyler yaptıkları zaman büyük işler yaptıklarını zannederler ve adeta insanlardan övgü beklemeye başlarlar ve Allah'tan da büyük mükafatlar beklemeye başlarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyuruyor ki, insan hayatı boyunca cihad etse, hayatı boyunca rüküye secdeye kapansa, hayatı boyunca Allah yolunda adım atsa, hayatı cihad meydanlarında geçmiş olsaydı bile, yine de Allah'ın kendisine vermiş olduğu bir gözün hakkını bile ödemiş sayılmazdı. Meseleyi bu şekilde anlamamış olan insanlarda güç bulamazsınız. Meseleyi bu şekilde anlamamış olan insanların birkaç sene içerisinde pillerinin bittiklerini görürsünüz. Allah'ın kendisine ne kadar büyük nimetler verdiğini anlamamış olan insanların büyük davaları omuzlamaları mümkün değildir. Ne kadar çok çalışırsa çalışsın, Allah'ın kendisine vermiş olduklarının yanında bir hiç olduğunu düşünemeyen insanların bir müddet sonra davadan uzaklaştıkları ve bu yolda dökülenlerden oldukları defalarca müşahede edilmiştir. Allah'ı ve kendi üzerindeki haklarını tanımış olanlar, Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlar, Allah'ın kızdıklarına kızmaya başlar, Allah'ın düşmanlarını düşman edinmeye başlar, dostlarını dost edinmeye başlar. İdris el-Hulani adında bir zat, sahabiden yahut da tabiinden olsa gerek, Muaz bin Cebel'e soruyor. Muaz Efendimiz'in önde gelen güzide sahabilerindendir ve fakihtir. Hazreti Ömer'in kendisini savaşa göndermek istemediği bir zattır. Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti zamanında Hazreti Ömer radıyallahu anh Muaz bin Cebel'in savaşa gitmek isteyişini kabul etmemiş ve ya Ebu Bekir bunu savaşa gönderme, çünkü o savaşa giderse biz kime sorularımızı soracağız? Savaşta eğer şehit olacak olursa sorularımızı kime soracağız? Onun ilmine ihtiyacımız vardır demiş. İşte o sahabiye İdris adında bir zat sormuş. Daha doğrusu ona demiş ki, ya Muaz, vallahi ben seni Allah için seviyorum. Bunun üzerine Muaz bin Cebel radıyallahu anh demiş ki, seni tebrik ederim. Seni Allah'ın müjdesiyle müjdelerim. Çünkü ben Resulullah'tan şöyle işittim. Kıyamet gününde arşın etrafına kürsüler kurulur. O kürsülerde öyle insanlar oturur ki onların yüzleri ayın 14'ü gibi parlar. Onlar, tüm insanlar korku içerisinde, endişe içerisindeyken onlarda öyle bir korku görmezsiniz. Onlar rahat rahat kürsülerde otururlar. Tüm insanlar perişan iken, kıyamette ne yapacağını bilmez vaziyetteyken, hatta bazı peygamberlerin bile ya Rabbi nefsi nefsi dedikleri bir sırada, onların ayın 14'ü gibi parlayan yüzleriyle kürsülerin üzerinde oturduklarını görürsünüz. Ya Resulallah, onlar kimlerdir dediler. Buyurdu ki, onlar Allah için birbirlerini sevenlerdirler. Hiç başka bir menfaati olmadığı halde sadece Allah için birbirlerini seven kimselere Allah Azze ve Celle kıyamet gününde böyle kürsüler nasip eder. Madem ki siz benim için birbirinizi sevdiniz, madem ki siz benim için düşmanlarımdan nefret ettiniz, öyleyse size bugün korku yoktur, üzüntü yoktur buyurur. Allah'ın kulları üzerindeki haklarını anlamış olanlar, Allah'ın düşmanlarını sevmemesi gerektiğini ve Allah'ın dostlarını sevmesi gerektiğini anlarlar. Çünkü bu Allah'ın haklarından bir haktır. Allah'ın rızıklarını yiyen bir insanın, Allah'ın kainatında oturan bir insanın Allah'ın düşmanlarını sevmesi mümkün olamaz. Allah'ın dünyasında oturan, Allah'ın verdiği havayı teneffüs eden bir insanın Allah'ın dostlarına düşmanlık beslemesi mümkün değildir. Bir kutsi hadiste buyurduğu gibi, kim benim veli bir kuluma, kim benim sevdiğim bir kula düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kim benim sevdiğim bir insana karşı düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim diyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın haklarından bir haktı sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek. Bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'ın kullarından bir kul bir gün bir arkadaşını Allah rızası için ziyaret etmek istedi. Ve yolda giderken Allah meleklerinden bir meleği insan suretinde onun karşısına çıkardı. Ve o melek insan suretinde onunla konuştu. Dedi ki, ey falan nereye gidiyorsun? Dedi ki, ben filan arkadaşımı ziyarete gidiyorum. Senin onunla bir alıp vereceğin mi var? Ondan bir alacağın var da onun için mi onu ziyarete gidiyorsun? Hayır dedi, ondan bir alıp vereceğim yok. Peki o sana bir iyilik yapmıştır zamanında, acaba onun için mi onu ziyarete gidiyorsun? Hayır dedi, bana bir iyilik yapmış da değil. Peki dedi, öyleyse neden onu ziyarete gidiyorsun? Bunun üzerine adam demişti ki, ben onu sadece ve sadece Allah rızası için ziyarete gidiyorum. Ben sadece onu Allah için sevdiğimden dolayı ziyarete gidiyorum. Bunun üzerine melek dedi ki, senin onu sevdiğin gibi Allah da seni sevmektedir. Ve ben Allah'ın göndermiş olduğu meleklerden bir meleğim. Sen nasıl onu seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Sana bunu haber etmem için Allah beni gönderdi. Bu hadisin işaretiyle anlaşılmaktadır ki, nasıl ki Usayd bin Hudayr radıyallahu anh bir gün Kur'an okuduğu sırada geceleyin atının kişnemesi karşısında hayretler içerisinde kalmış, at galeyana gelmiş, Usayd Kur'an okudukça at galeyana gelmiş ve hayvan kendi çocuğunu ezecek diye korktuğundan dolayı Usayd radıyallahu anh Kur'an okumayı kesmişti. Ve biraz sonra tekrar Kur'an okumaya başlamış ve tekrar aynı olay olmuş. Hayvan tekrar galeyana gelmişti. Tekrar Kur'an okumayı kesmişti. Ve o sırada gökyüzünde bir nur görmüştü. Bazı ışıltılar görmüştü. Daha sonra ertesi gün bu hadiseyi Peygamberimiz anlattığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya Usayd, o senin gördüğün meleklerdi. Vallahi eğer sen sabaha kadar okumaya devam etseydin o meleklerin sabaha kadar seni dinlediklerini görecektin. Usayd bin Hudayr'ın melekleri görmesi gibi veya Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda bazı sahabilerin melekleri görmesi gibi sadece Peygamberimize değil bazı insanlara da meleklerin gösterilmiş olması gibi bu anlattığımız hadisede de Allah bir meleği insan suretinde göndermiş ve kendisine o müjdeyi vermesini istemişti. Allah'ın kendi üzerindeki haklarından haklarını anlamış olan insanlar, Allah'ın haklarını anlayanlar Allah'ın sevdiklerini sevmeye başlar ve onları ziyaret etmeye başlar. Allah yolunda malını ve canını infak etmeye başlar. Kendi üzerindeki haklarını anlamış olan insanlar hayatın kıymetini anlamaya başlar. Çünkü Allah madem ki sana bu hayatı verdi, madem ki bu hayatın bir karşılığı var, madem ki bu hayatın karşılığında bir cennet veya cehennem var, öyleyse bu hayatı değerlendirmem gerekir der ve hayatın kıymetini bilir. Ama batılıların anladığı gibi değil. Hayatın kıymetini bilmek demek, hayatı bütün saniyelerini, bütün anlarını lezzetlerle doldurmak, nefsin istekleriyle doldurmak demek değil. Hayatın kıymetini bilmek demek, bir daha hayata gelmeyeceğini anlamak demek. Bir daha hayata gelmeyeceğini anlayan insanlar, Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu kainatta, bu hayat içerisinde olduğu müddetçe, kendisine vermiş olduğu görevleri yerine getirmeye çalışırlar. Hayatın kıymetini anlayanlar bunu yaparlar. Hayatın kıymetini bilmek demek, zevk sefaya dalmak demek değil. Bir daha dünyaya gelemeyeceğini bilen insan, bu pazar bir defa açılır, bir daha açılmaz, bunu anlamış olan insan, herkes için bir defa açılıyor bu pazar. Bu pazarda en kıymetli mallarını satmak için gelir insan. Canını vermek için gelir, malını vermek için gelir. Zamanını vermek için gelir.
Ne kadar seviyorsan o kadar feda edebilirsin. Sevmediğin şeyi feda etmek kolaydır. Sevdiğin şeyleri feda etmek zordur. Hayatın kıymetini bilenler bu pazarda satabildikleri kadar satarlar. Kazanabildikleri kadar kazanırlar. Çünkü onlar bilirler ki evet bu hayat kısadır. Fakat bu hayat çok değerlidir bir taraftan. Dengeyi kurarlar. Allah kainatı denge üzerine kurmuş. Dengeyi kurabilen insanlar bir taraftan hayatın kıymetini bilir, bir taraftan ahiretin kıymetini bilir. Hayat ile ahiret arasında bir denge kurar. Hayatta kalmak ile, dünya hayatını yaşamak ile ahiret hayatı arasında bir zıtlık görmez, ikisinin arasında bir köprü olduğunu düşünür. Bunları birbirine ayırmaz. Bu dünya meselesidir, bu da ukrevi meseledir demez. İkisinin yerine koyar, dengelerini kurar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları Rablerini tanıtıyordu. Kur'an'a baktığımız zaman, ilk surelere baktığımız zaman özellikle, ilk surelerde Kur'an-ı Kerim'in Mekki surelerinde Allah azze ve celle kendisini tanıtmaktadır. Bol bol kendisini tanıtmaktadır. Bir defa kalbe girmediği zaman o Allah, o insanın uzun süre bu meselelerde dayanması zor. O insanın ömür boyu namaz kılması zor. O insanın ömür boyu oruç tutması zor. O insanın hayatını ortaya koyması zor. O insanın Musab bin Umeyr gibi olması zor. Bir defa meseleyi anlamak lazım. Bir defa kalbe girmesi lazım. Kalbe bir defa yukarıdan aşağıya inen sel gibi bir defa akıldan kalbe inmesi lazım meselelerin. Kur'an-ı Kerim akla hitap etmedi sadece. O kadar çok aynı mesele üzerinde durdu ki, Mekki surelere baktığımız zaman o kadar çok aynı mesele üzerinde durdu ki Kur'an artık kalplere indi, artık akıldan kalbe indi. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu anladı. Allah'ın her şeyin yoktan var edicisi olduğunu anladı. Bununla kalmadı. Allah'ın kulları üzerinde hakları olduğunu anladı. İnsanın şeytan tarafından kandırıldığını anladı. Şeytanın sizi kandırmaması gerektiği hususunda bir sürü ayetler gelmeye başladı. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, sen Rabbine karşı, kerim olan Rabbine karşı ne aldattı? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Öyle bir Allah ki o seni yarattı ve seni tesviye etti. Sana güzel bir şekil verdi. Seni terkip etti. Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. Fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Kellâ bel tukezzibûne biddîn. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Ey insan, seni Rabbine karşı ne aldattı? O kerim olan Rabbine karşı, sana her türlü nimeti vermiş olan Rabbine karşı senin ne aldattı seni? O öyle bir Allah ki seni yarattı ve seni tesviye etti. Sana güzel bir şekil verdi. Sizin üzerinizde koruyucu meleklerin olduğunu bilmiyor musunuz? وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Muhakkak sizin yaptıklarınızı yazan melekler var. Kiramen katibin var üzerinizde. Onların varlıklarından Kur'an-ı Kerim bahsetti. Ta ki insanların kalbine yerleşsin. Bu mesele akıl planından kalp planına intikal etsin. Sizin daima koruyucu melekleriniz var. Her konuştuklarınızı yazan melekler var. İyiliklerinizi yazan melekler, kötülüklerinizi yazan melekler var. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Onlar her yaptıklarınızı bilirler. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ. Ve muhakkak iyi olanlar naim cennetlerindedirler. وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ. Ama facir olanlar, fısık fucur içerisinde yaşayanlar ise onlar cehimin içerisindedirler, cehennemin içerisindedirler. Kur'an ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima Rablerini tanıttı insanlara. Rablerini tanımamış olan insanlar meseleyi hakikat planında anlayamayacaklar. Zor günlerde dayanamayacaklar. Onların hareketleri, onların ibadetleri, onların bütün hayatı denizlerde giden yelkenli gemilere benzeyecek. Rüzgar kesildiği zaman o da orada kalıverecek. Rüzgar kesildiği zaman yerinden kalkamayacak. Etrafındaki arkadaşları yanından kaybolduğu zaman rüzgar olan arkadaşları, kendisine yardım eden, kendisinin imanını muhafaza eden arkadaşlar yanından uzaklaşıverdiği zaman o durumda o yelkenli gemi gibi denizin ortasında kalıverecek. Rüzgarı kesilmiş bir gemi gibi. Ama ne zaman ki buharlı gemiler ortaya çıktı, buharlı gemilerin çıkmasıyla yelkenli gemiler denizlerden kaybolmaya başladı. Çünkü buharlı gemiler rüzgar olsa da gidiyordu, olmasa da gidiyordu. Çünkü buharlı gemileri durduracak bir şey yoktu. Rüzgarın kesilmesi onların hızını azaltmıyordu. İnsanlar Rablerini tanımadıkları takdirde, insanlar Rablerinin kendileri üzerindeki haklarını anlamadıkları takdirde, etraflarında insanlar olmadığı zaman, yalnız kaldıkları zaman, hapse düştükleri zaman, musibetlere düçar oldukları zaman, kendilerini yalnız hissetmeye başlayacaklar, Rablerini yanlarında bulamayacaklar ve adeta Rablerinin uğrunda çok büyük şeylerini feda ettiklerini zannedecekler. Halbuki hiçbir şeylerini feda etmemişlerdir. Allah'ın onlara verdiklerinin yanında hiçbir şeyini feda etmemiş, fakat o kendisini çok büyük şeyler feda etmiş olarak görecek. Denizin ortasında kalıverecek. Belki balinalara, belki köpek balıklarına yem olacak. Belki fıskı fücur içerisinde dünya hayatında şeytana bir yem olacak. Çünkü kendisinin içinden bir güç, kendisini iten bir güce sahip değil. İşte o güç, kişinin Rabbini iyi tanıması, Rabbinin kendi üzerindeki haklarını tanımasına bağlıdır. O güç ancak bu şekilde oluşabilir. Ya eyyühel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Sen Rabbine karşı, o kerim olan Rabbine karşı sen ne aldattın? O değerli olan, o yüce olan Rabbine karşı sen ne aldattın? Sana bazı musibetler geldiği zaman hemen Rabbine küsüverdin. Halbuki Ebu Bekir Sıddık gibi meseleyi anlamış olsaydın Rabbine küsmeyecektin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Bekir Sıddık yanına geldiği zaman, Ebu Bekir Sıddık ki Mekke'nin en büyük zenginlerindendi İslam'a girmeden evvel. Ama İslam'a girdikten sonra fakirlerden oldu. Bir gün üzerine bir hırka giymiş, kendisine batan bir hırka, kötü bir yünden yapılmış bir hırka giymiş ve o hırkanın düğmeleri bile yok ki düğmesini vursun. Bir deve dikeni bulmuş yolun ortasında, o deve dikenin düğme gibi kullanmış. Allah Resulü'nün yanına gelmiş. O sırada Cebrail Aleyhisselam da Allah Resulü'ne gelmiş. Ve Allah Resulü'ne demiş ki, ya Muhammed, ya Resulallah, Ebu Bekir'e sor bakalım. Bu halinden memnun mudur? Ebu Bekir'e sor bakalım. Dün zengin bir insandı. Rahat içinde yaşayan bir insandı. İslam'a girdikten sonra bu hale geldi. Acaba Rabbinden memnun mudur, değil midir? Sor bakalım. Allah ona selam ediyor, sor bakalım Rabbinden memnun mudur, değil midir? Alemlerin Rabbi olan Allah Ebu Bekir'e selam gönderiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e dedi ki, ya Ebu Bekir, Allah sana selam ediyor. Cibril geldi, Allah'ın selamını getirdi. Allah insana selam gönderiyor. Allah Ömer'e selam göndermedi, Ebu Bekir'e selam gönderdi. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in ifadesiyle bütün ümmetimin imanını bir kefeye koysanız, Ebu Bekir'in imanını bir kefeye koysanız Ebu Bekir'inki ağır gelirdi. Öyle bir insan, bütün malın hepsini Allah yolunda infak etmiş. Efendimiz sormuş kendisine, ya Ebu Bekir, sen ailene bir şey bırakmadın mı? Her şeyini mi getirdin? Evet dedi. Ailene bir şey bırakmadın mı? Allah'a ve Resulünü bıraktım dedi. Allah ve Resulü yeter her şey için. Allah Rezzak'tır, onların rızkını verecektir. Allah Rezzak'tır, bizi aç bırakmayacaktır. İşte böyle bir insana Allah selam gönderdi. Ya Ebu Bekir, Allah sana selam ediyor, Allah'tan memnun mudur değil midir diye soruyor. Dedi ki ya Resulallah, ben nasıl Allah'tan memnun olmam? Ben nasıl memnun olmam? Allah beni hidayete erdirdi. Allah beni yoktan yarattı. Benim Allah uğrunda verdiklerim bir hiçtir. Allah'ın benim bana vermiş oldukları nimetlerin çok az bir kısmının bile ben karşılığını verebilmiş değilim. Allah'ın kendi üzerindeki haklarını anlamış insanın konuşması bu. Ama öyle olmayanlar, bir de meselenin diğer cephesi var, bir de madalyonun diğer tarafı var. Üç kuruşluk malını infak ettiği zaman veya Allah yolunda üç adım attığı zaman kendisini büyük iş yapmış zannedenler ve artık istirahate hak sahibi olduğunu düşünenler de var diğer taraftan. Ömrünü istirahatle geçirenler de var diğer taraftan. Kur'an-ı Kerim nasıl ki bir taraftan cennetten bahsediyor, bir taraftan cehennemden bahsediyor hemen ardından. Bir taraftan ehli cennetin sıfatlarından bahsederken, diğer taraftan ehli cehennemin sıfatlarından hemen ardından bahsediyorsa, aynı şekilde biz de meseleye bu cihetten baktığımız zaman, o zaman göreceğiz ki meselenin bir diğer tarafı da var. O tarafı işte Allah'ın kendi üzerindeki hakkını anlamış olan insanlarla, bir de anlamamış insanlar var diğer tarafta. Onlar namaz kıldıkları zaman çok büyük işler yaptıklarını zannederler. Onlar Allah yolunda biraz adım attıkları zaman onlar kendilerini mücahide azam zannetmeye başlarlar. Onlar artık istirahat isterler. Onlar artık daha fazla çalışmayalım demeye başlarlar. Onlar artık geride kalanlardan olurlar. Onlar zor günlerin adamları değildirler. Onlar çok az şeyleri feda edebilmektedirler. Çünkü onlar Allah'ın haklarının büyüklüğünü anlayamamışlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan kulların, Allah'ın kulları üzerindeki haklarını anlatırken diğer taraftan şeytanın insanı hangi noktalarda kandıracağını anlatıyordu insanlara. Daima kulların Allah'ın kulları olduklarını ve ona ibadetten başka bir şeyle emrolunmadıklarını anlatırken bir gün Muaz'a sormuştu. Ya Muaz, Muaz lebbeyk ve sadeyk ya Resulallah dedi. Buyur ya Resulallah, sen emrindeyim dedi. Efendimiz sükut etti, cevap vermedi. Bir müddet daha gitti, atın sırtındaydılar. Atın üzerinde Muaz Efendimiz'in arkasındaydı. Biraz sonra tekrar ya Muaz dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz lebbeyk ya Resulallah dedi, emret ya Resulallah. Efendimiz yine cevap vermedi. Biraz sonra tekrar ya Muaz dedi. Muaz lebbeyk ve sadeyk ya Resulallah dedi. Efendimiz buyurdu ki bunun üzerine, Efendimiz bazen önemli şeyler söyleyeceği zaman üç defa tekrar ederdi. Ta ki o insan meselenin ehemmiyetini anlasın. Ta ki o insan biraz sonra Allah Resulü'nün önemli bir şey söyleyeceğini anlasın. Dedi ki ya Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu bilir misin? Sahabide öyle bir terbiye vardı ki bilse bile bilmiyorum derdi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi Muaz. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kullarındaki hakkı, kullarındaki en büyük hakkı Allah'ın Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamaları ve yalnız Allah'a kulluk etmeleridir. Allah'a ibadetin manasını anlamış olmaları, Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk etmemeleri, insanlara kulluk etmemeleri, insana kullara kul olmamalarıdır. Ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmamalarıdır. Biraz sonra tekrar Allah Resulü buyurdu ki ya Muaz, lebbeyk ve sadeyk ya Resulallah dedi. Peki bilir misin, eğer kullar böyle yaparlarsa, Allah'tan başka hiçbir şeye kulluk yapmazlarsa, o zaman kulların hakkı nedir Allah üzerinden? Onu bilir misin ya Muaz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi Muaz. Efendimiz buyurdu ki, böyle yaparlarsa Allah'ın onları cennetine koyması, Allah'ın kulların Allah üzerindeki haklarından bir haktır. Her kim Allah'tan başkasına kulluk etmezse, her kim Allah'ın düşmanlarına düşman edinir, dostların dost edinirse, Allah'ın onu cennetine koyması Allah'ın üzerine bir haktır. Allah'a kulluğun manasının ne olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle açıklar. Tevbe suresindeki bir ayetle ilgili olarak Ehli kitap hakkında gelmiş olan bir ayetten, onlar Allah'a bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka ilah edindiler, Rab edindiler. Halbuki bunlar da ancak bir olan Allah'a kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Adi bin Hatim adında bir zat, Mekke'deyken, Mekke'nin fethi sırasında Mekke'den kaçmış ve Şam taraflarına doğru gitmişti. Daha sonra kız kardeşi orada esir edilmiş ve Allah Resulü tarafından kız kardeşi serbest bırakılmış ve kız kardeşi de Şam'a gitmiş, kardeşinin yanına gitmiş ve daha sonra kardeşini ikna etmiş, git Allah Resulü'nün yanına, onun yanında İslam'a gir, İslam şöyle şöyle bir dindir demiş ve o zat da Efendimizle görüşmek üzere, İslam hakkında bilgi sahibi olmak üzere Mekke'ye gelmişti. Bu ayet okurken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'deyken ya da Mekke'nin hemen yakınında bir yerdeyken, Allah Resulü bu ayeti okurken Adi bin Hatim içeriye girmiş ve demişti ki, ya Muhammed, vallahi biz alimlerimize, rahiplerimize, reislerimize biz ilah kulluk yapmıyorduk. Biz onlara secde etmiyorduk. Biz onlara kulluk yapmıyorduk. Neden Allah böyle söylüyor? Neden o Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'ı bıraktılar, rahiplerini, ilim adamlarını veya reislerini, meliklerini Allah'tan başka Rab edindiler diyor. Halbuki biz böyle bir şey yapmazdık. Bu ayette ibadet kelimesi geçiyor. Allah'tan başkasına ibadetle emrolunmamışlardı halbuki. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, onlar size Allah'ın helallerini haram yapmıyorlar mıydı? Ve haramlarını da helal yapmıyorlar mıydı? Ve siz de onlara uymuyor muydunuz? Evet dedi Adi bin Hatim. İşte dedi Efendimiz, bu onlara kulluk etmektir. Allah'tan başkasına kulluk etmenin manası işte budur. Allah'tan başkasına kulluk etmenin manası budur. Her kim size Allah'ın helallerini haram kılarsa siz de ona itaat ederseniz veya Allah'ın haramlarını helal kılar siz de ona itaat ederseniz, canı gönülden itaat ederseniz, ona bu hakkı verirseniz, onun buna hakkı vardır diye düşünürseniz, işte o zaman Allah'tan başkasına kulluk etmiş olursunuz dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın helallerini haram kılmak, Allah'ın farz olan şeylerini haram kılmak, yani yasaklamak, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yasaklamak, Allah'ın haram kıldığı şeyleri, yani men ettiği şeylere izin vermek, yani helal kılmak ve kim buna tabi olursa isteyerek, o insanların o tabi olmaları, o itaatleri onlara kulluk etmektir. Allah Resulü'nün ayeti tefsir edişi bu şekildedir. Bir taraftan kulluk görevlerimizi bize hatırlatırken Allah Resulü, diğer taraftan şeytanın bu yolda giden insanlara ne gibi tuzaklar hazırladığını da anlatıyordu. Bir hadiste buyuruyor ki, şeytan Ademoğluna tuzak hazırlar. Sırat-ı müstakim üzerinde durur şeytan. Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi şeytanın lisanıyla, şeytan dedi ki Allah Azze ve Celle kendisini cennetten kovduğu zaman, ya Rabbi sen beni bu insanoğlu yüzünden cennetinden kovdun. O insanoğlunun nasıl bir şey olduğunu ben sana göstereceğim. Beni niçin bunun yüzünden cennetinden kovdun? Beni cennetinden kovacağı kadar değerli bir varlık olmadığını yakında göreceksin ya Rabbi. Senin sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Senin doğru yolun üzerinde oturacağım ve onları saptıracağım. Onların içerisinden çok az insanı şükredenlerden bulacaksın ya Rabbi demiş. Allah Azze ve Celle kendisine hitaben, sen ve sana tabi olanlarla cehennemi dolduracağım demişti. Benim kullarımın içerisinde öyle kimseler var ki sen onlara tesir edemezsin. Benim kullarımın içerisinde öyle insanlar var ki onları kandıramayacaksın. Onlar benim has kullarım olacaklar. Onlar Musalar olacaklar. Onlar İbrahimler olacaklar. Onlar Ebu Bekirler, Ömerler olacaklar. Şeytan Ademoğluna tuzak hazırlar buyuruyor hadisten. O insan İslam'a girmek istediği zaman şeytan gelir der ki, atalarının dinini bırakmak mı istiyorsun? Senin ataların şu dindeydiler. Onların dinini bırakıp da başka bir dine girmek istiyorsun öyle mi? Atalarının yüzünü kara çıkarmak mı istiyorsun? O adam onu dinlemez ve İslam'a girer. İslam'a girdiği zaman o insan bir gün gelip hicret etmek ister. Allah yolunda bir yerden bir yere gitmek ister. Bunun üzerine şeytan yine gelir der ki, Atalarını yurdunu bırakıp gitmek mi istiyorsun? Senin halin atın haline benzer. At da böyle yer değiştirir daima. Sen de at gibi yer değiştirmek mi istiyorsun? Vatanını bırakıp doğduğun, büyüdüğün yerleri bırakıp gitmek mi istiyorsun? O insan onu dinlemez ve Allah'ın dediğini yapar, şeytan dediğini yapmaz ve hicret eder. Daha sonra o insan bir gün gelir cihat etmek ister. Cihat yolunda şeytan ona tuzak hazırlar. Ve gelir der ki sen cihada katılmak mı istiyorsun? Cihat demek malın son bulması demek. Cihat demek ölüm demek hayatın son bulması demek. Cihat demek malın elden gitmesi, insanlar tarafından paylaşılması demek. Cihat demek hanımının başkaları tarafından nikahlanması demek. Sen bunu mu istiyorsun? O insan şeytanı dinlemez ve cihada katılır. Allah Resulü hadisi burasında buyuruyor ki, her kim böyle yaparsa, her kim şeytanı dinlemez ve Rabbinin yolunda bu şekilde cihada katılırsa, Rabbinin kendindeki haklarını düşünür, şeytanı dinlemezse, bu insan vallahi atın üzerinde giderken attan düşse ölse, veyahut bir suya girse, suda boğulsa ölse, veyahut düşman tarafından öldürülse, Allah'ın üzerindeki haklarından bir haktır ki, onu Allah cennetine koysun, ona cehennem yüzü göstermesin. Kul kendi üzerindeki Allah'ın haklarını tanıdığı zaman, o zaman yapamayacağı şey kalmayacak. O zaman dünyayı meydan okuyabilecek. Allah'ın kendisine vaat ettiği cenneti düşündüğü zaman, o zaman her şeye razı olabilecek. Allah'ın haklarını, büyüklüğünü düşündüğü zaman, kendisinin yaptıklarını bir hiç olduğunu anlayabilecek. Ve bu pazarda her şeyin ortaya sürecek. Musab gibi elini verecek, sağ elini verecek, sol elini verecek. Ondan sonra kılıç boynuna inecek ve ya Rabbi elhamdülillah diyecek. Görevlerini yerine getirecek. Görevini yerine getirirken geri adım atmayacak, düşünmeyecek. Geri adım atmayı düşünmeyecek bile. Çünkü Rabbim bana bu hayatı verdi diyecek. Ben bir koyundan daha değerli değil miyim diyecek. Bir koyunu Allah koyun olarak yarattı. Bir ağacı Allah ağaç olarak yarattı. Bir ağaç yerden çamur yiyor. Allah'ın o vermiş olduğu yağmuru yiyor. Toprağı yiyor ve onun sonunda Allah'a her şeyini feda ediyor. Meyve olarak onu çıkartıyor, veriyor. Yaprak olarak çıkartıyor, veriyor. Güzellik olarak veriyor. Fakat bunlar da yetmiyor. En sonunda canını da veriyor. Bir gün geliyorlar, onu kesiyorlar. Ve beni kes diyor, Allah yolunda kestikten sonra mesele değildir. Rabbim bana her şeyini verdi. Bana bu gövdeyi Rabbim verdi. Bana bu elmalar, bu armutlar Rabbim verdi. Bahar geldiği zaman ben Rabbim tezyin etti, süsledi, güzel bir gelin gibi yaptı. Öyleyse ben Rabbim, bana Rabbim bu kadar nimetler verdikten sonra eğer benden onu geri almak isterse hak sahibidir. Onu geri alabilir der ve Rabbinin nimetlerini, haklarını bilen insanlar aynı bu ağacın yaptığı gibi, bu koyunun yaptığı gibi her şeylerini feda edebilirler. Koyuna Allah ot verdi. Kuru bir ot verdi, pis bir su verdi. Nerede bulduysa yedi, nerede bulduysa içti. Fakat onun sonunda yününü verdi. Olmadı canını verdi, sütünü verdi, kanını verdi, her şeyini verdi. Rabbim bana verdi bütün her şeyimi dedi. Öyleyse ben de onun yolunda her şeyimi vereceğim dedi. Ve insana örnek olmak için belki Allah Azze ve Celle hayvanların kanını akıtmayı ve onların etini yemeyi insanlara helal kıldı, mübah kıldı. İnsan meseleye bu cihetten baktığı zaman, o zaman görecek ki insana verilmiş olan nimetler, koyuna ve ağaca verilmiş olan nimetlerden çok daha büyüktür. İnsan meseleye bu yönden baktığı zaman, kendisinin her şeyin ortaya koyması gerektiğini anlayacak. Allah'ın haklarını anlamaya başlayacak ve başına her ne gelirse gelsin, bana her şeyi veren Rabbimin yoluna geldi diyecek. Her şey bir tarafa, Rabbim bir tarafa diyebilecek. Rabbinin kendisine verdiği musibetleri sevgilisinden gelen bir musibet gibi görecek. Sevgilisinin kendisini yağmur altında bırakmasından hiçbir aşık rahatsızlık duymaz. Sevgilisinin yolunda adım atmaktan hiçbir aşık rahatsızlık duymaz. Hiçbir aşık maşukunun uğrunda malını harcamaktan rahatsızlık duymaz. Hiçbir aşık maşukunun uğrunda tokat yemekten rahatsızlık duymaz. Hatta nice aşıklar var ki maşuklar uğrunda canlarını verdiler. Nice aşıklar var ki maşuklarının köylerinin köpeklerini bile affedersiniz sevdiler. Benim sevgilimin köyünün köpekleridir bu köpekler dediler. Diğer hayvanlardan onları daha fazla sevdiler. Neden bu köpeklere böyle özel ilgi gösteriyorsun dedikleri zaman bir aşağı bu benim sevgilimin köyünün köpekleridir demişti. Sevgilisinin sevgili olduğunu anlayanlar bir gün gelip o aşkı mecazisini aşk hakikiye inkılap ettirirlerse hiçbir sevgilinin hiçbir maşukun gerçekte o kadar sevgiye layık olmadığını anlarsan sevmiş olduğu zatın erkek olsun kadın olsun mevki makam olsun veya mal mülk olsun aşık olduğu şey her neyse hiçbir şeyin o kadar sevgiye layık olmadığını anladığı gün Allah'ın insana vermiş olduğu en değerli hasletlerden, en değerli hastalardan birisi olan, en değerli noktalarından birisi olan insanın aşk denilen şey, o aşkını fani olan şeylere çevirdiği zaman, onun bir gün gelip de fani olduğunu anladığı zaman, insanın o zaman aşkı mecazisi, aşk hakikiye inkılap eder, dönüşür ve o zaman anlar ki fani şeylere aşık olmak boş bir iştir. Hatası olan şeylere aşık olmak boş bir şeydir. Bu kadar kuvvetli bir duygunun basit bir varlığa çevrilmesi, bu kadar değerli bir duygunun basit bir varlığa çevrilmesi yanlış olur. Bu kadar değerli bir duygunun fani bir varlığa çevrilmesi yanlış olur. Aşk hakiki istiyor ki senden, sen o aşkını fani şeylere değil, baki şeylere çeviresin. Aşkı hakiki istiyor ki senden aşkını, yani onu fani şeylere değil, baki şeylere, eksiği olan şeylere değil, tam olan şeylere, seni daima üzen şeylere değil, daima seni seven şeye çeviresin. Onu aradığın zaman göreceksin ki Allah'tan başkasını bulamayacaksın. Fani olmayan, baki olan bir tek Allah'ı göreceksin. Daima veren ve istemeyen bir tek Allah'ı göreceksin. Ama diğer sevgililerin daima istediklerini ve hatta her zaman istediklerini ve her zaman verdiğin halde bir gün vermediğin zaman da bana hiçbir şey vermedin ki dediklerini görecek. O zaman aşkı mecazinin belki aşkı hakikiye inkılabı gerçekleşmiş olacak. Görevini anlayacaksın. Yeryüzünde sana verilmiş olan bütün hasaların, bütün duyu organlarından, bütün duyu organların nerede, ne zaman, ne şekilde kullanacağını öğreneceksin. Görevini anlayacaksın, mesuliyet duygusu içerisine gireceksin. İman insana mesuliyet duygusu kazandırır. Allah'ın haklarını bilmek insana mesuliyet duygusu kazandırır. Mesuliyetini anlamamış olanlar, Rablerinin haklarını anlamamışlardır. Rablerinin hakkını anlamamış olanlar, büyük işlerin adamları olamazlar. Büyük görevler ifade edemezler. Büyük görevler ifade edenler ancak meseleyi anlamış insanlardır. Hayatın sonuna kadar devam edebilmek meseleyi anlamakla mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli yerlere insanlar gönderiyor, davetçiler gönderiyor, her tarafa İslam yaymaya çalışıyordu. Kısa bir ömrü vardı. 23 yıl peygamberlik yapacaktı. Bu kısa ömrünün her saniyesini değerlendirmek istiyordu. Her tarafa kendisi kavuşamıyordu. Artık davetçiler gönderiyordu sağa sola. İşte 70 tane veya bazı rivayetlere göre 40 tane. Esas olan rivayete göre 70 tane insanını, 70 tane güzide sahabisini, ekseriyetinin hafız olduğu bu kadar insanı Allah Resulü bir kabilenin talebi üzerine göndermiş. Ve bir mauna hadisesi gerçekleşmiş, faciası gerçekleşmiş. Ve orada bütün sahabe-i kiram hepsi katledilmişler. Yalnız bir tanesi işlerinden kurtulmuştu. Allah Resulü'nün davetçiler ordusu her tarafa gidiyorlardı. Bunlar bir kabilenin önüne gelmişler. Onların içerisinden İbn-i Milhan adında, Haram bin Milhan adında bir zat, Ensari olan bu zat, kendi aralarında konuşmuşlar. Allah Resulü'nün Allah'ın Resulü olduğunu kim gidip bu millete açıklayacak? Allah Resulü'nün Allah'ın Resulü olduğunu ve Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını kim bu millete açıklayacak? İbn-i Milhan adındaki zat, ben gider açıklarım demişti. Bana Allah'ın vermiş olduğu görevi yerine getirmek istiyorum. Allah'ın görevini yerine getirmek için ölümü göze almış ve gitmiş onlara İslam'ı anlatmaya çalışmıştı. Diğerleri bir yere sığınmışlardı. Oradaki en yakındaki bir mağaraya saklanmışlar. Ve ondan gelecek haberi bekliyorlardı. Eğer İbn-i Milhan öldürülürse hep beraber saldıracaklar. Eğer İbn-i Milhan öldürülmez de onlar eğer onun davetini kabul ederlerse hep beraber o zaman ortaya çıkacaklar ve onları irşad etmeye başlayacaklar. Allah'ın onlara vermiş olduğu görev yerine getireceklerdi. Fakat İbn-i Milhan radıyallahu anh bir evin arkasından onlara seslenmiş. Ey millet, ben Allah Resulü'nün elçisiyim. Allah'ın elçisinin elçisiyim. Ben sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye ve Allah'tan başka bütün ilahları terk etmeye davet ediyorum. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmeye davet ediyorum demiş. Ve o evden birisi çıkmış, uzun boylu bir adam. Elinde mızrağıyla çıkmış. Cebbar adında bir adam. İbn-i Milhan radıyallahu anhu'ya bir mızrak saplamış. Mızrak bir tarafından girmiş, diğer tarafından çıkmıştı. Bunun üzerinde İbn-i Milhan radıyallahu anh tekbir getirmiş. Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım demişti. Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. İbn-i Milhan'ın yeğeni anlatıyor. O olayı gören insandan duymuş ve diyor ki daima böyle bir mızrak saplandığı zaman dayım mızrağın vurulduğu yerden çıkan kanları eline almış, eline ve yüzüne serpmeye başlamış, sakalına serpmiş ve Allahu Ekber demiş. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben kazandım demişti. Bunun üzerine ona vuran kişi hayretler içerisinde kalmıştı. Sen ne diyorsun dedi. Ölmek üzereyken bile görevini yerine getirmek istemiş. İbn-i Milhan radıyallahu anh ölmek üzereyken bile demişti ki evet ben kazandım. Sen buna neyi söylemek istiyorsun dediği zaman ben cenneti kazandım demek istiyorum demişti. Bunun üzerine o zat daha sonraki zamanlarda onu bu sözünü hatırlamış ve bir gün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek zorunda kalmıştı. Belki de hemen o anda bunu söylemişti. Fakat belki bunu içinden söylemişti. Daha sonra belki bu olayı anlatmıştı bu şekilde. Ben ona böyle bir mızrak vurduğum zaman o sizin o şehit olan kardeşinizi ben şehit etmiştim. Fakat ben onu böyle öldürdüğüm zaman o böyle demişti. Tekbir getirmiş ve böyle söylemişti. Ve ben de sen bunda neyi söylemek istiyorsun dedim. Ölmek üzeresin. Mızrak bir tarafından girmiş bir tarafından çıkmış iken sen hala neyi kazanmışsın da böyle söylüyorsun dediğim zaman bana ben cenneti kazandım demişti. Allah'ın kendisine vermiş olduğu görevi anlamış olan insanlar mesuliyetini ölmek üzereyken bile yerine getiriyor. Belki bir insan daha kazanırım. Bir insan daha kazanabilmenin heyecanı içerisinde. Zaten o yolda kendisini feda etmiş. Zaten o yolda mızrağı yemiş. Mızrak bir tarafından girmiş bir tarafından çıkmış ama o hala belki bir insan daha kazanabilirim heyecanı içerisinde çırpınıyor ve ben kazandım diyor ve ben cenneti kazandım demek suretiyle ölmeden bir insan hidayetine vesile oluyor. Ben kazandım. Bu sözü söyleyebilmek, başına bütün musibetler geldiği halde bile bu sözü söyleyebilmek çok az insanlara nasip olmuştur. Allah o meseleyi bu şekilde anlamış olan insanlardan olmayı nasip eylesin. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh meseleyi anlamış, Ömer meseleyi anlamış, hepsi meseleyi anlamışlar. Meseleyi anlayamayanlar bizleriz. Meseleyi bir türlü anlayamadık. Yıllardan beri namaz kılıyoruz, hala meseleyi anlayamadık. Bir sürü kitap okuduk, hala meseleyi anlayamadık. Bir sürü konuştuk, hala meseleyi anlayamadık. Bir sürü dinledik, hala meseleyi anlayamadık. Çünkü meseleyi anlamak istemedik. Çünkü meseleyi anlamak bir şeyler feda etmek demek. Çünkü kendi üzerindeki Allah'ın haklarını bilmek, Allah'ın haklarını yerine getirmek demek. Çünkü meseleyi anlamak demek, rahatı terk etmek demek. Çünkü meseleyi anlamak demek, bir şeyler feda etmek demek. O yüzden meseleyi anlamak istemedik. Allah da bizi anlamayı nasip etmedi. Meseleyi anlamak isteyenler evvela her şeylerini ortaya koymaya hazır olmalıdırlar. Meseleyi anlayabilecek insanlar ancak böyle olacak, böyle olan insanlardırlar. Meseleyi anlayan insanlar meselesini tüm dünyaya haykırmak isterler. Tüm dünya bilmediği zaman kendi davasını rahat edemezler. Eğer senin davanı herkes bilmediği zaman, eğer sen rahat edebiliyorsan, sen meseleyi anlamamış, sen Allah'ın sana verdiği görevleri anlamamışsın demektir. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh çok yumuşak bir insan olmasına rağmen ve henüz de Hazreti Ömer İslam'a girmemiş olduğu bir dönemde olmalarına rağmen, Hazreti Ömer İslam'a girdiği zamanlarda, girdikten sonra artık Müslümanlara bir güç gelmiş, bir cesaret gelmişti. Fakat Ebubekir Sıddık radıyallahu anh daha Ömer İslam'a girmeden bir gün Efendimiz'e demişti ki, ya Resulallah, gidip de Mekke'nin ortasında, Kabe'nin ortasında insanlara dinimizi anlatmayacak mıyız ya Resulallah? Bunu Ömer söylese anlarsınız da bunu Ebubekir gibi yumuşak bir insanın söylemesini nasıl anlayacaksınız? Bunu sadece bir heyecan olarak anlayamazsınız. Bunu sadece bir geçici bir heyecan olarak anlayamazsınız. Bu meseleyi çok derinlemesini anlamanın ifadesidir. Gidelim ya Resulallah, Kabe'nin ortasında dinimizi aykıralım. Efendimiz buyuruyor ki, ya Ebubekir, daha zamanı gelmedi. Daha o kadar sayımız yok. 38-39 kişiler henüz. Daha o kadar sayımız yok. Efendimizin bu cevabı üzerine Sıddık radıyallahu anh dedi ki, ya Resulallah, gidelim olsun. Ben orada konuşmak istiyorum ya Resulallah. Efendimiz onun bu imanı karşısında peki demiş. Beraber gitmişler. Kabe'nin ortasında bütün sahabe-i kiram, iman etmiş olanlar az bir grup zaten. Hepsi kendi kabilesinin içine dağılmışlar. Her birisi bir yerde otururlarken Allah Resulü de bir yerde oturmuş ve Sıddık radıyallahu anh ayağa kalkmış ve İslam anlatmaya başlamıştı. Bir ses duyuluyordu. Bir ses. Küfre karşı bir ses. Yeni bir ses. Güçlü bir ses. Korkusuz bir ses. Yiğit bir insanın sesi. Bu seslerin duyulmaması için hemen sesi bastırmak istediler. Her taraftan saldırdılar. O kadar dövdüler ki onu ve onunla beraber diğer Müslümanları. O kadar dövdüler ki Ravi anlatıyor. Ebubekir Sıddık'ın yüzüyle yüzü o kadar şişmişti ki tanınmaz hale gelmişti. Kandan bir heykel durumuna gelmişti. Her tarafından kan akıyordu. Sanki kandan bir heykel olmuştu. O kadar dövdüler ki kendinden geçti ve öldü zannettiler ve bıraktılar. Ebubekir Sıddık'ın kabilesi olan Teymoğulları geldiler. Kabilecilik anlayışı içerisinde Müslümanlar onu kurtaramadıkları halde, sayıları yetmediği halde onlar kabilecilik anlayışı içerisinde akrabalık bağlarının gereği olarak Ebubekir Sıddık'ı onların elinden kurtardılar. Tabi araya girenler de onlar gibi müşrik olduklarından dolayı diğer müşrikler onlara onu teslim ettiler. Ve bu şekilde Sıddık radıyallahu anh annesinin evine taşındı. Akşama kadar kendisine gelemedi. Ve onu oraya taşıyanlar annesine ona iyi bakmasını söylediler. Fakat onun hayatına ümitlerini kesmişlerdi. Ve vallahi dediler, eğer Ebubekir Sıddık ölürse bizim önde gelen insanlarımızdan olduğu için her ne kadar Müslüman olmuş ve ne kadar olursa ve her ne kadar bizim dinimizden ayrılmış olsa da yine de bizim kabilemizden olduğundan dolayı şayet ölecek olursa vallahi biz de sizden en büyüklerinizden olan Utbe bin Rabia'yı öldüreceğiz. Ve annesine Ebubekir'e iyi bakmasını söyleyip gitmişlerdi. Sıddık radıyallahu anh akşama doğru kendisine gelmişti. Kendisine gelmiş ve kendisinden gelir gelmez ah vah etmemiş. Bana ne oldu dememiş. Allah Resulüne ne oldu demiş. Allah Resulüne ne oldu, ona bir şey yaptılar mı? Annesi ve etrafındakiler ona kızmışlar. Demişlerdi ki, sen ne biçim adamsın? Sen zaten onun yüzünden bu hale geldin. Hala onu soruyorsun. Sen zaten onun yüzünden bu hale gelmedin mi? Vallahi dedi, Allah Resulünü görmedikçe bir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Bir şeyler yedirmeye çalıştılar kendisine. Güç toplayabilmesi için bir şeyler yemesi gerekiyordu ama yemiyordu. Allah Resulü hakkında bana bilgi verin diyordu. Annesi diyordu ki vallahi ben bilmiyorum oğlum. Allah Resulü dediğin zat henüz nerededir, ne olmuş haberim yok. Bunun üzerine dedi ki Ümmü Cemil'e haber gönder. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Müslüman olmuş fakat İslam'a girdiğini kimse bilmiyor. Abisi Ömer de bilmiyor. Ümmü Cemil'e gitti kadıncağız. Sıddık'ın annesi Ümmü Cemil'e gitti ve onu çağırdı. Ümmü Cemil'e Muhammed'e ne olduğunu biliyor musun diye sorduğu zaman Ümmü Cemil İslam'a girmiş olduğu halde fakat tedbirli olmayı öğrendiklerinden dolayı bir kadın olmasına rağmen nerede ne zaman nasıl konuşması gerektiğini öğrenmiş olduklarından dolayı ben Allah Resulü'nü tanımıyorum dedi. Fakat eğer istersen seninle beraber gelir oğluna bakarım dedi. Oğluna nasıl olduğunu, ne olduğunu ben de merak ediyorum dedi. Fakat gerçekte Hazreti Ebubekir Sıddık'ı görmek istiyor. Bir Müslümana yapılan işkenceyi, zulmü görmek istiyor. Ona yardım etmek istiyor. Fakat bunu Sıddık'ın annesine söylemek istemiyordu. Onunla beraber gitti Sıddık'ın yanına. Sıddık radıyallahu anh onu gördüğü zaman ilk sorusu Allah Resulü'ne ne oldu demek oldu. Kadıncağız o kadar korkmuştu ki Sıddık'ı gördüğü zaman her tarafı kan içerisinde, kandan bir heykel görüyordu, karşısında bir insan yoktu. Karşısında bütün saçları, o günkü Araplar saçlarını uzatırlar, kadınlar gibi bölük bölük yaparlardı. O kadar onun saçlarını çekmişlerdi ki, o kadar yumruklamışlardı ki, o kadar üzerine çıkıp da kemiklerini kırarcasına üzerine hoplamışlardı ki, saçlarını tuttukları zaman, Sıddık radıyallahu anh başının ağrısından ötürü, saçını eline attığı zaman o bölükleri eline geliyor, elinde kalıyordu. Kadın onu gördüğü zaman çığlık attı. Bu nasıl haldir dedi. Sana böyle yapanlar vallahi kafir ve facirlerden başkası olamazlar dedi. Ve Sıddık radıyallahu anh dedi ki benim halimi boş ver. Allah Resulü'ne ne olduğunu bana söyle. Kadıncağız dedi ki annen burada. Annen Müslüman değil. Onun yanında nasıl konuşacağız? Sıddık radıyallahu anh, annemden zarar gelmez deyince kadın Allah Resulü'ne bir şey olmadığını kendisine haber verdi. Ve bir şeyler yemesi gerektiğini söylediler. Vallahi dedi Resulullah'ı görmeden bir şey yemeyeceğim. Ve akşama doğru herkes evine çekildikten sonra, hava biraz karardıktan sonra Sıddık'ın kollarına girdiler. Ve Allah Resulü o sırada Darül Erkam'daydı. Erkam denilen bir çocuk Allah Resulüne ve İslam davasına evini açmış, korkmamış. Ben evimi açarsam onlar bana zulmederler, beni döverler, bana şöyle böyle yaparlar dememiş, evini İslam'a açmıştı. Ve Allah Resulü orada kalıyordu. Ve orada ashabını eğitiyordu. Orada geceleri onlarla beraber yatıyor, kalkıyor. Onlarla beraber yiyor. Siz bu davanın böyle evlerde oturmakla bu hale geldiğini mi sanıyorsunuz? 3 gün evine geç gidenler, saat 12'de gidenler, hanımlarının böyle şikayetlerini gelip de söyleyenler, onlar bu davanın böyle kolay kolay bu hale geldiğini mi zannediyorlar? Bir gün bir arkadaşın evinde yatması gerektiği zaman hanımından fırça yiyip de onu gelip burada anlatanlar, bu davanın böyle kolay kolay bu hale geldiğini mi zannediyorlar? Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Ebu Bekir ve Ömer seviyesine nasıl çıktıklarını hiç merak etmiyorlar mı? Allah Resulü ile beraber onlar aylarca gecelediler. Günlerce değil. Allah Resulü'nün siyer kitaplarına verilen bilgiye göre 2 yıl kadar Erkam'ın evinde kaldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. 2 yıl kadar Darül Erkam'da kaldı. Orada ashabını eğitiyordu. Ashabıyla beraber yemek yiyor, ashabıyla beraber yatıyor, kalkıyordu. Onlar için artık bir dava vardı. Mesele artık evde yatma meselesi olmaktan çıkmıştı. Mesele artık rahat bir hayat yaşama meselesi olmaktan çıkmıştı. Mesele artık bu davayı yayma meselesi haline gelmişti. Mesele artık Allah'a kul olmayı anlama meselesiydi. Allah Resulü Erkam'ın evindeydi. Ve oraya gittiler. El etek çekildikten sonra, herkes evine girdikten sonra gizli bir şekilde orayı da kimseye göstermemek niyetiyle gizli bir şekilde oraya gittiler. Allah Resulü'nü gördüğü zaman Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah Resulü'nden bir taltif, bir iltifat beklememiş. Allah Resulü beni görünce kalksın, beni kucaklasın dememiş. Allah Resulü beni gördüğü zaman ya Ebu Bekir senin kadar büyük bir insan tanımıyorum desin diye beklememiş. Allah Resulü'nün iltifatından çok Allah Resulü'nü merak etmiş. Ve Efendimiz'i gördüğü zaman onun üzerine atılmış. Efendimiz'in elini ayağını öpmeye başlamış. Ya Resulallah sen hayatta olduktan sonra bana ne olduğunu ehemmiyeti yoktur demiş. Bunun üzerine onu gören oradaki diğer sahabe-i kiram. Onlar da Ebu Bekir'in üzerine atılmışlar. Onlar da onu öpmeye başlamışlardı. Herkes kardeş olmuştu. Birbirlerini öpüyorlar. Birbirleri için ağlıyorlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber orada bir ay kaldı. Ashabıyla birlikte o şiddetli olaydan sonra olayın sakinleşmesi için belki olsa gerek. Olayın sakinleşmesini belki beklemek için olsa gerek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay kadar Erkam'ın evinde kalmış ve orada ashabını eğitmeye devam etmiş. Çünkü bir insanın bu davada uzun süre dayanabilmesi sıkı bir eğitimden geçmesine bağlıdır. Çürük nesillerle bir yere varamazsınız. Çürük insanlarla bir yere varamazsınız. 3 gün evinde kalmadığı zaman yüzü ekşiyen insanlarla bir yere varamazsınız. 2 ay, 1 ay hanımından uzaklaştığı zaman yüzü ekşiyen insanlarla bir yere varamazsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Sıddık'ı bağrına basmış ve Sıddık radıyallahu anh demişti ki ya Resulullah benim durumum önemli değil. Bende fazla bir şey yok. Yalnızca benim yüzüme çok vurdular. Yüzüm çok kötü şişti. Fakat bende bir şey yok. Ya Resulallah benim bu annem var ya Ümmül Hayr denilen bu annem gerçekten hayrın anasıdır. İsmi gibi gerçekten iyi bir kadındır. Sen de mübarek bir insansın ya Resulallah. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen dua edersen Allah senin duanı kabul eder. Benim annem için dua eder misin ya Resulallah? Adeta Sıddık radıyallahu anh tam fırsatını bulmuş bir insan edasıyla konuşuyordu. Ben Allah yolunda tokat yedim. Ben Allah yolunda yumruk yedim. Benim her tarafım kan içinde kalmışken ve Allah'ın Resulü de beni görmüşken, Allah'ın Resulü hayattayken tam fırsatıdır. Annem için ondan dua isteyeyim dercesine. Dedi ki ya Resulallah annem için dua eder misin? Annem iyi bir kadındır. Allah ona hidayet etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ümmül Hayr'ın İslam'a girmesi için dua etti. Sonra kadına İslam'ı anlattı. Ey kadın gel Müslüman ol dedi. Ümmül Hayr Allah Resulü'nün tebliği ve Allah Resulü'nün duası sayesinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi orada. Müslümanlar kendi görevlerinin yalnızca kendilerinin bir bazı şeyler yapmakla yalnızca kendilerinin bir şeyler yapmak olduğunu öyle olduğunu kabul etmiyorlar ve başkaları için de dua etmenin kendilerinin görevi olduğunu anlamışlardı. Birçok insan var ki siyer kitaplarının verdiği malumata göre birçok insan vardı ki Allah Resulü'nün duasıyla veya Ebu Bekir'in duasıyla veya bir başka sahabinin duasıyla iman etmiştir. Kardeşlerinizin iman etmesi için, kardeşlerinizin meseleyi anlaması için, kardeşlerinizin namaz kılması için dua ettiniz mi? Onlar için ne kadar yalvardınız, ne kadar geceleri kalktınız Allah'a? Niyazda bulundunuz. Ya Rabbi kardeşime hidayet ver. Ya Rabbi hanımıma hidayet ver. Ya Rabbi anneme babama hidayet ver diye ne kadar Rabbinize yalvardınız? Ne kadar onlara İslam'ı anlattınız? Ne kadar halinizle tebliğde bulundunuz? Ne kadar onları kendinizle cezbettiniz? Allah'ı hakkıyla tanımamış olan nesil çürük olacak ve hedefine varamayacaktır. Çürük bir gemiyle hedefinize varamazsınız. Eğer sizin hedefiniz denizin kıyısında bir şeyse çürük bir gemiyle belki varabilirsiniz. Fakat sizin hedefiniz denizin ortasındaysa, okyanusların ortasındaysa oralara varabilmeniz ancak sağlam bir gemiyle mümkündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlam bir gemi inşa ediyordu. Sağlam bir kaptan, sağlam bir gemi, sağlam tayfalar ve sağlam yolcular. Bu 4 unsur hepsi birleşmedikten sonra kaptanın yalnızca sağlam olmasıyla bu gemi hedefine varamaz. Veya kaptan sağlam değilse geminin sağlam olmasıyla bu gemi hedefine varamaz. Veya kaptan sağlam, Gemi sağlam ama tayfalar sağlam değilse bu gemi hedefine varamaz. Tayfalar da sağlam fakat yolcular sağlam değilse, şiddetli rüzgarlar çıktığı zaman, şiddetli kasırgalar ve dev dalgalar çıktığı zaman denizin ortasında hemen kaptana gelip, ey kaptan geri limana dönelim demek zorunda kalacaklar. Ve kaptan da onların dediklerini yapmak zorunda kalacaktır. Geminin sağlamlığı, kaptanın sağlamlığı, tayfaların sağlamlığı yetmiyor. Dört unsurun dördünün de sağlam olması gerekiyor. Herkes sağlam olmadıktan sonra bu geminin hedefine varması mümkün değildir. Sağlam bir nesil olmadıktan sonra, bugünkü nesle baktığınız zaman sağlam olmadıklarını göreceksiniz. Kendimizi incelediğimiz zaman gerçekten 1980'lerden sonra evet Türkiye'de bir kitap okuma furyası başladı. Evet Türkiye'de bir sohbet furyası başladı. Evet vakıflar kuruldu. Evet bir takım hizmetler başladı. Evet bazı insanlar koşturmaya başladı ama fakat gerçekten Allah kalplere giremedi. Giremeyince çürük bir nesil ortaya çıktı. Akıldan kalbine meseleleri intikal ettirememiş bir nesil ortaya çıktı. Ve bugün o nesil en küçük bir musibet karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. İslam düşmanlarının yumruk vurmasına bile gerek kalmadı. İslam düşmanlarının tokat vurmasına bile gerek kalmadı. Sadece höt demeleri yeterli oldu. Rableriyle irtibatı sağlayamamış olanlar, benim Rabbimin benim üzerinde çok hakları var, ben onun yolunda her şeyimi feda etsem bile azdır diyemeyen bir nesil, hemen böyle bir durum karşısında geri adım atmaya başladı. Çünkü çürük bir nesildi. Çünkü hedefine varabilecek şeylerle, ilimlerle ve manevi bir eğitimden geçmiş, manevi silahlarla donatılmış bir nesil olmadığından geri adım atmak zorunda kaldı. Yıllarca gidersiniz, 60 sene gidersiniz, 100 sene de gidebilirsiniz. Masal kitaplarında dediği gibi olursunuz sonunda. 6 ay gece, 6 ay gündüz gidersiniz. Sonra bir de bakarsınız ki bir arpa boyu yol gitmişsiniz. Dönüp baktığınız zaman arkanıza bir arpa boyu mesafe bile alamadığınızı görürsünüz. O zaman eyvah eyvah dersiniz ama iş işten geçmiş olur. 6 ay değil 60 sene bile gidersiniz. Gene dönüp baktığınız zaman arpa boyu mesafe aldığınızı görürsünüz. Çünkü çürük bir nesil hazırladınız. Çünkü siz insanları Kur'an'ın eğitimiyle eğitmediniz. Kendimizi Kur'an'ın eğitimiyle eğitmediğimiz zaman başımıza gelen musibetlere dayanamayacağımızı bilelim. Allah cümlemizi Kur'an'ın eğitiminden geçen kullarından olmayı nasip eylesin. Allah için Allah'ın dostlarını seven ve Allah için Allah'ın düşmanlarından buğz eden kullarından olmayı nasip eylesin. Allah'ın bizim üzerimizdeki haklarını anlamış ve bunu anladığından dolayı bütün her şeyini ortaya koyabilen, feda etmenin ne olduğunu, bir şeylerini feda etmenin ne olduğunu anlamış kullarından olmayı nasip eylesin. Lillahi Teala Fatiha.